Ayrım 2. Kontrgerilla 1. Teorisi. Ferit İlsever. Sayfa 21. Giriş. Atatürk devriminde yıkıma doğru. Türkiye'de Kemalist devrimi tasfiye süreci 2. Dünya Savaşı'nın sonunda başladı. 1945'te savaş sonrasında Almanya yenilmiş ve yıkılmış, Sovyetler Birliği, İngiltere ve Fransa galip gelmelerine rağmen yıkıma uğramışlardı. Savaşı en az kayıpla atlatan, dahası yükselen büyük devlet Amerika Birleşik Devletleri'ydi. ABD dünyanın tek hakimi olma hedefiyle dört kıtada yayılmacı programını gündemine aldı. Batı Avrupa'nın kurtarıcısı saygınlığına sahip olan ABD, Avrupa üzerinde ekonomik denetim oluşturmanın ilk adımı olarak Dışişleri Bakanı George Marshall'ın adıyla anılan Marshall Planı'nı uygulamaya koydu. Marshall Planı, ABD'nin baskı ve denetim kuracağı ülkelerde yardım örtüsü altında ekonomik zemin oluşturuyordu. ABD hegemonyacı programını Sovyetler Birliği tehdidi ve komünizm öcüsüyle uyguluyordu. Önce Kuzey Atlantik Paktı ile NATO, ABD ve Avrupalı ülkeler Sovyet tehdidine karşı güçlerini birleştirecekler, sonra da bu tehdidi ileriden göğüsleyeceklerdi. ABD Başkanı Harry Truman daha 1947'de bu amaçla Türkiye ve Yunanistan'ın ekonomik ve askeri yardımla desteklenmesini istiyordu. Truman Doktrini adı verilen bu program kapsamında tamamen ABD'nin denetimi altında dolarlar akıtılmaya başlandı. Komünizm tehdidiyle maskelenen gerçek, ABD'nin Türkiye üzerinden Sovyetler Birliği'ni kuşatması ve Orta Doğu petrollerini denetim altına almasıydı. Böylece Türkiye'nin sırtına ilk adımı Truman Doktrini ile atılan ve sonraki 10 yıllara yayılacak olan ABD jandarması görevi yıkılıyordu. Bayar Menderes iktidarı daha 1950'de Kore'ye Türk askeri gönderirken bu görevi hararetle yerine getirmeye hazır olduğunu ilan ediyordu. Emperyalist Batı 1951'de Türkiye'yi NATO'ya alarak bu tavrı mükafatlandırdı. 1950 seçimlerinden sonra Bayar Menderes iktidarının kurulmasıyla Kemalist devrimin yıkım programının hükümet düzleminde ilk adımı atılmış oluyordu. İktidara oturanlar CHP'nin genç bakanı Nihat Erim'den öğrendikleri Türkiye'yi küçük Amerika yapacağı sloganıyla Amerikan denetimine bağlandılar. Cumhuriyet devriminin halkçılık devletçilik ilkeleri adım adım terk ediliyor, laikliğin ise içi boşaltılıyordu. Dünyada ilk kurtuluş savaşını vermekle övünen Türkiye, ABD kuyrukçuluğu uğruna Kore'nin, Cezayir'in devrim ve kurtuluş mücadelelerine tavır alıyordu. Türkiye 1950'den sonra ABD ile 54 ikili anlaşma imzaladı. Bunların büyük kısmı Menderes hükümetinin meclisten ve kamuoyundan gizli imzaladığı anlaşmalardı. ABD ve NATO bu anlaşmalara dayanarak Sovyetler Birliği'ni, bölge ülkelerini ve Türkiye'yi kuşatmak ve denetlemek için topraklarımız üzerinde üsler kurdular. Türkiye NATO'ya üyeliğiyle birlikte onun esnek mukabele stratejisini de benimsemiş oluyordu. Türkiye'nin milli savunma planları yerini ABD jandarmalığının gereklerine bırakıyordu. NATO bu stratejiye göre bir Sovyet saldırısını Türkiye'den ve Toroslar üzerindeki bir hattan karşılayacaktı. Türkiye NATO üyeliğiyle birlikte imzaladığı ek protokolle bir Sovyet işgaliyle veya komünistlerle mücadele amacıyla özel savaş yürütecek bir gizli örgütün kurulmasını da kabul etti. Bu örgüt birinci olarak esnek mukabele stratejisinin bir gereğiydi. Bir Sovyet işgali durumunda Toroslar'da karşılanacak düşman, Türkiye'nin diğer yerlerinde yürütülecek gayri nizami harple de vurulacaktı. İkinci olarak komünist hareket, sol hareket, hatta halk hareketi bu NATO stratejilerinde Sovyetler Birliği'nden kaynaklanan dolaylı tehdit kabul ediliyor ve bunlarla mücadele yöntemi olarak kontrgerilla harbi dayatılıyordu. Amerika'nın derin devleti kuruluyor. Sonuç olarak özel savaş yöntemlerini uygulayacak birim Seferberlik Tetkik Kurulu, STK adıyla 1952 yılında kuruldu. Bu birim daha sonra Özel Harp Dairesi, ÖHD adını alacaktı. Süper NATO veya İtalya'daki adıyla Gladio diye bilinen ve NATO'nun Brüksel'deki merkez karargahına bağlı olan ÖHD, tüm NATO ülkelerindeki gizli iktidar odağıydı. Bu birim yıllarca Amerikan Merkezi Haber Alma Örgütü'nün, CIA'nın denetimi altında Amerikan Askeri Yardım Teşkilatı ile iç içe, hatta masrafları da oradan karşılanarak çalıştı. Türkiye'nin yarım yüzyıllık karşı devrim döneminde karşılaştığımız darbe, sabotaj, suikast gibi her karanlık eylemden sonra bu birim tartışıldı. İlginçtir. Gerek Türk Silahlı Kuvvetleri, TSK'nın merkezinde kurulu Seferberlik Tetkik Kurulu'yla bu örgütün istihbarat örgütü MAH, Milli Amale Hizmet Örgütü ve emniyet içindeki kollarında çalışan resmi personeliyle yine bu birime bağlı sivil örgütlenmede görevli personelin büyük kısmı ırkçı Türkçü nitelikteydi. Irkçı Türkçü akım 2. Dünya Savaşı'nda Almanların Sovyetler Birliği'ne saldırısını desteklemesi için İsmet İnönü'yü zorlamış ancak başarılı olamamıştı. İnönü Türkiye'yi savaş dışında tutma politikasında ısrar etti. Alman orduları Sovyetler Birliği'nde yenildikten sonra da ırkçı Türkçülerin bir bölümü tutuklandı. Savaş bitip de ABD antikomünizminin kara bayrağını yükseltince hepsi serbest bırakıldı. Bazıları özel savaş biriminin üst düzey kadrosu olarak, bazıları da sivil örgütlenmede görevlendirildiler. 1950'li yılların ortalarında Kıbrıs'ta özellikle Rum kesiminde İngiliz emperyalizmine ve üstlerine karşı mücadele isteği gelişiyordu. Bayar Menderesler bu dönemde Yunanistan Başbakanı Averof'un Kıbrıs'ı taksim önerisini reddetmiş, Türkiye'nin Kıbrıs meselesi yoktur demiş, daha sonra İngiliz emperyalizminin tertip ve kışkırtmalarıyla özel harp birimini Türk Mukavemet Teşkilatı, TMT adıyla Kıbrıs'ta örgütlemeye girişmişti. Benzer girişim Yunanistan'ın özel harp birimi tarafından EOK, Kıbrıslı Savaşçıların Ulusal Birliği'nin kurulmasıyla gerçekleştirildi. Böylece Türkiye ile Yunanistan'ın ve Kıbrıslı Türklerle Rumların İngiliz sömürgeciliğine karşı birleşmeleri önlenmiş ve yıllarca sürecek çatışmaların tohumları atılmıştır. Türkiye ile Yunanistan'ın iç barış içinde halledebilecekleri sorun, yaratılan bu kutuplaşmayla bağımsızlık mücadelesinin bastırılmasına ve adanın ileride ABD'nin batmayan bir uçak gemisi haline gelmesine yol açmıştır. Özellikle İngilizlerin kışkırttığı bu düşmanlık politikasında 6-7 Eylül 1955'te İstanbul, Ankara ve İzmir'de gayrimüslim vatandaşlara karşı yöneltilen saldırıların da önemli rolü vardı. Bu eylem özel harp dairesinin ilk büyük tertibi olarak tarihe geçti. 27 Mayıs, karşı devrime dur. Menderes hükümetinin Kemalist devrimi tasfiye süreci sancılı ilerliyordu. ABD ve işbirlikçilerinin Türkiye'ye ve TSK'ya dayattığı karşı devrimci hamleleri tepki yaratıyordu. Özellikle orduda rahatsızlık oluştu. Hükümet uyguladığı tasfiyelerle TSK'yı denetim altında tutmaya çalışıyordu. 1960'a gelindiğinde Bayar Menderesler tecrid olmuş, ordudaki tepkilere özellikle gençliğin mücadelesi de eklenmişti. 27 Mayıs 1960'ta Millet Ordu Birliği ile işbirlikçi iktidar yıkıldı. Devrim Bayar Menderesleri ve Demokrat Parti DP yöneticilerini yassı adaya gönderdi. Başta ÖHD ve TMT'deki özel harpçiler olmak üzere 5000 civarında subay ordudan atıldı. Yassı Ada Mahkemesi DP yöneticilerini anayasayı değiştirmek ve ordudan kaldırmak suçundan yargılarken ÖHD'nin 6-7 Eylül tertibini özellikle soruşturdu. 6-7 Eylül'ün bir derin devlet operasyonu olduğu bütün açıklığıyla ortaya çıktı. Hükümetin buradaki sorumluluğu diğer anayasa suçlarıyla birleştirilerek mahkum edildi. 27 Mayıs'ı gerçekleştiren Milli Birlik Komitesi özel savaş birimine tavırlıydı. SİHA'nın doğrudan denetimi altında tuttuğu bir kuruluşun ordunun beynine yerleşmiş olması rahatsızlık yaratıyordu. Komitenin bu birimi denetim altına alma girişimini Alparslan Türkeş önledi. 27 Mayıs devrimi 1945'ten sonraki karşı devrimci yükselişe dur dedi. Ancak Amerikancı işbirlikçi yapıyı tasfiyeye yönelmedi. Dünya koşulları da çok olumsuzdu. Buna rağmen geliştirdiği 1961 anayasasıyla kitlelerin örgütlenmesi ve özgürlükler açısından önemli adımlar attı. Kısa bir süre sonra devrimin hızı kesildi. Parlamenter sisteme dönüş yapılırken genel başkanlığını Süleyman Demirel'in yaptığı Adalet Partili AP ve Alparslan Türkeş'in genel başkanlığındaki Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi CKMP siyasal tablo Kemalist devrimi tasfiye sürecine yeniden hız verdi. Sistemi İnönü'nün başında bulunduğu Cumhuriyet Halk Partisi CHP tamamlıyordu. Bu yıkımı Atatürk'ün partisi CHP de adım adım 6 ok programını terk edip sosyal demokrasiyi benimseyerek katkıda bulunacaktı. 1965 seçimlerini kazanan Süleyman Demirel'in APS'i tek başına hükümeti kurdu. 27 Mayıs'tan geri dönüş çabaları gençliğin ve halkın tepkisiyle karşılaştı. Büyük şehirlerde devrimi savunan gençlik yürüyüşleri oldu. Daha önemlisi devrimin yarattığı özgürlük ortamında gençlik hareketi içinde sol gelişiyordu. Gençliğin önderleri ve aydınlar arasında yoğun bir sosyalizm tartışması başladı. 61 Anayasası sadece emekçilerin örgütlenmesi açısından değil, düşünce, bilim ve kültür alanında da devrimciliği ateşliyordu. Cumhuriyet devriminin 60'lı yıllara uzanan izlerinden planlı ekonomi, örgütlü emekçi ilkesiyle birleşince sanayi ve tarımda son yarım yüzyılın en çarpıcı büyümesi gerçekleşti. Ancak bu tablo kısa sürdü. 61 Anayasası'na yapılan saldırılar ve piyasa ekonomisinden planlı devletçi uygulamalara yöneltilen eleştiriler ön plana çıkmaya başladı. Özellikle 60'lı yılların ikinci yarısında dünyada da milli kurtuluş hareketleri ve sol yükseliyordu. Vietnam devrimi Uzak Asya'dan dünya devrimini ateşliyor, Amerikan emperyalizmini yıpratıyordu. 1968'de devrimci dalga başta Avrupa olmak üzere dünya çapında zirvedeydi. Türkiye'de de böyle oldu. Önce gençlik hareketiyle bağımsızlık ve demokrasi talebi yükseldi, sonra işçi sınıfının ve köylülüğün mücadelesi gündeme geldi. Bazı işçi önderlerinin girişimiyle kurulan İşçi Partisi, solun gelişmesine ve örgütlenmesine katkıda bulundu. Solun daha sonraki yıllarda uygulayacağı program, siyaset ve örgüt projesinin temelleri bu yıllarda atıldı. Özgürlükleri kısmak için 12 Mart 1960-71 döneminde ABD'nin Türkiye'deki derin devleti içinde de önemli gelişmeler oldu. Birincisi, yükselen halk hareketi ve sol Sovyetler Birliği'nden kaynaklanan dolaylı saldırı kabul ediliyordu. Bu hareket özel harp teknikleriyle bastırılmalıydı. ÖHD etkin hale getirildi. STK, Seferberlik Tetkik Kurulu 1967 yılında ÖHD Özel Harp Dairesi adını almış ve tümen düzeyine çıkarılmıştı. Başına Tuğ General Cihat Akyol getirildi. Akyol ÖHD'yi yeniden yapılandırdı. Akyol dönemi kuruluşun en faal olduğu yıllardı. Türkiye 12 Mart'a giderken ÖHD'nin başında Cihat Akyol bulunuyordu. ÖHD'nin yeniden yapılanması sadece üst düzey bir düzenleme değildi. ÖHD'nin sivil örgütlenmesi de yeniden ele alındı. Bu alanda yeni emekliye ayrılmış Alparslan Türkeş'in çok katkısı olacaktı. Türkeş önce kontur gerillanın en temel örgütlenme ilkesi siyasi partiyi gerçekleştirdi. Yakınındaki ırkçı Türkçülerle birlikte CKMP'yi ele geçiren Türkeş, sonra partinin adını Milliyetçi Hareket Partisi, MHP olarak değiştirdi. 1967'den sonra ise sol hareketin karşısına dikeceği komandoları eğitmeye başladı. Komünizmle mücadele dernekleri, ülke ocakları ve benzerleri bu dönemde kuruldu. Böylece Türkiye'nin önünde kontur gerillanın yol açtığı karanlık bir cinayet, sabotaj ve tertipler dönemi başlıyordu. ÖHD 27 Mayıs'tan aldığı dersle ordu içindeki yurtsever subayları ve subay gruplaşmalarını da gözlem ve denetim altında tutacaktı. Bunlar 27 Mayıs'ta olduğu gibi bağımsız bir inisiyatif göstermeden dağıtılacak ve tasfiye edilecekti. 60'lı yılların sonuna doğru halk hareketi zirveye çıktı. Sol geçmişte görülmedik ölçüde güçlendi. Özellikle 15-16 Haziran 1970'te İstanbul'daki büyük işçi mücadelesi ABD ve işbirlikçileri için bir alarm oldu. Bu tarihten sonra İstanbul'da ilan edilen sıkı yönetim ise 12 Mart'ın bir provasıydı. Böylece yaklaşan 12 Mart'ın programı da açıklık kazanıyordu. Halk hareketini ve solu bastırmak, ordu içindeki Kemalist devrimci birikimi tasfiye etmek. Bu amaçla başta 61 Anayasası olmak üzere yasalardaki özgürlükleri budamak, 12 Mart muhtırasının verildiği günlerde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç muhtıranın nedenini şöyle açıklıyordu. Sosyal gelişme ekonomik gelişmeyi geçmiştir. 12 Mart'ta özellikle İstanbul'da grev yapan işçinin ve toprak işgal eden köylünün karşısına güvenlik güçleri dikilerek gidildi. Kontur gerillanın yukarıda özetlediğimiz yeniden yapılanması çerçevesinde solu parçalama ve bastırma planı gündeme sokuldu. Bir yandan gençlik hareketini ezmek için polis şiddeti tırmandırılırken diğer yandan MHP ülkücü saldırılara hız verildi. sol akımları parçalamak, halktan koparmak amacıyla tertipler sahnelendi. Özellikle bireysel terörizm ve maceracılık kışkırtıldı. 12 Mart 1971'e gelindiğinde halk hareketi büyük ölçüde geriletilmiş, sol ise halktan kopartılmıştı. 12 Mart darbesi halka saldırıya geçmeden önce Türk ordusu içindeki ilerici reformcu cuntayı tasfiyeye girişti. 9 Mart 1971'e planlanan reformcu darbe girişimi en üst düzeyinin şantaj ve pazarlıklarla teslim alınmasıyla önlendi ve TSK'nın komuta kademesi tarafından hükümete 12 Mart muhtırası verildi. Hükümet istifa etti. Yerine bazı bakanları reformcu kesimi temsil eden 1. Nihat Erim hükümeti kuruldu. 1500 ilerici subay ordudan atıldı. İşte 12 Mart'ın ilk ve en önemli uygulaması buydu. Daha sonra başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere büyük illerde ilan edilen sıkı yönetimle aydınlar ve halk üzerinde terör estirildi. Çeşitli tertiplerin eşliğinde yürütülen iki büyük operasyonun sonucunda 6 ay içinde hükümetteki reformcu Amerikancı uzlaşması son buldu. 1971'in sonunda 12 Mart'ın en karanlık dönemi açıldı. Önce Mayıs 1971'de İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Efraim Elrom kaçırıldı ve öldürüldü. Bir hafta sonra İstanbul'da ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla halk üzerinde terör estirildi. Balyoz Harekatı diye adlandırılan tutuklama kampanyalarıyla çok sayıda seçkin aydın gözaltına alındı. Kasım ayında ise Mahir Çayan ve arkadaşlarının Maltepe Askeri Cezaevinden kaçmaları üzerine geniş çaplı operasyonlar düzenlendi. Bu koşullarda 11 reformcu bakan istifa ederken 1. Nihat Erim hükümeti son buluyordu. Aralık 1971'de ise 12 Mart'ı gerçekten temsil eden isimlerle 2. Erim hükümeti kuruldu. 12 Mart'ın karanlığı 1973 ortalarına kadar koyulaşarak sürdü. Tertipler, işkenceler, cinayetler, idamlar. Bu dönem ABD'nin ve kontrgerillanın sol hareketi ve kitleleri bastırmak için dikte uyguladığı yıllar olarak tarihe geçti. Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan idam edildiler. Mahir Çayan ve arkadaşları ise Kızıldere'de katledildiler. Zulmün planlandığı merkez İstanbul, Ankara ve İzmir sıkı yönetim karargahları, ekip ise ÖHD mensuplarıyla bazı MİT ve emniyet görevlilerinin oluşturduğu birimlerdi. Halk kontrgerillanın yakasına yapıştı. 1973 Ekim seçiminden itibaren 12 Mart dönemi son buluyor. Türkiye tablosu aydınlanmaya başlıyordu. Toplumda 12 Mart zulmüne karşı büyük tepki oluştu. Tertip ve işkenceler, bunların sorumluları gündemin ilk sıralarını işgal ediyordu. Mayıs 1972'de toplanan CHP kurultayı genel başkanlığa İnönü'nün yerine Bülent Ecevit'i getirmişti. 1973'te yapılan seçimlerden sonra ise Ecevit'in başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi, Milli Selamet Partisi, MSP koalisyonu kuruldu. Ecevit'in seçim propagandasında 12 Mart'tan hesap soracağım vaadi önemli bir başlıktır. Tabii böyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Ecevit devletin merkezinde yuvalanmış örgütü araştırırken Amerikancı iktidarın gerçek gücüyle karşılaştı. Hesap sormak iddiasından vazgeçti. Ecevit vazgeçerken kontrgerilla yeniden yükselen sol harekete karşı konumlanıyordu. ÖHD'nin Cihat Akyol, Kemal Yamak ve Sabri 25 oğlu başkanlığındaki 1967-1976 dönemi en kanlı dönemlerden biri olarak değerlendirilmiştir. CHP-MSP koalisyon hükümeti dönemi bazı tarikatların devlet kurumlarına sızması için de olanak sağlıyordu. Özellikle İçişleri Bakanlığı'nın MSP'ye teslim edilmesi, emniyet örgütünün dincileştirilmesine önemli adım oldu. Daha sonra gelen hükümetlerde hep bu tarikat bağlarını güçlendirdi. İleri bölümlerde inceleyeceğiz. Emniyet içindeki tarikatçı junta kontrgerillanın bu örgüt içindeki varlık zeminini oluşturdu. Öte yandan 1. Milliyetçi Cephe, MC hükümetinin başbakan yardımcısı Türkeş, ÖHD ve MİT'ten sorumlu birimin başına getirilmişti. Bu ortamda solcu gençlerin öldürülmesiyle tertip ve sabotajlar yeniden tırmandırıldı. Kahramanmaraş, Çorum gibi illerimizde Alevi kırımı provaları sahnelendi. Temmuz 1974'te Yunanistan'daki Amerikancı Junta'nın görevlendirdiği Nikos Samson, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makaryos'u darbeyle devirmiş ve devlet başkanlığını ilan etmişti. Samson, Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlandığını da açıklıyordu. Türk ordusu 20 Temmuz'da gerçekleştirdiği çıkarma ile adanın kuzeyini denetim altına aldı. Kıbrıs'ı Türkler ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, KKTC'nin fiilen kurulduğunu ilan ettiler. ABD Makaryos'un Cumhurbaşkanlığında 3. Dünya'da yer alan Kıbrıs'ı kendi dümen suyuna sokmak için Yunanistan ve Türkiye'deki ÖHD'lerini harekete geçirmişti. Ancak KKTC'nin kurulmasından sonra ABD'nin Türkiye üzerindeki baskıları arttı. Özellikle 90'lı yıllarda Türkiye'nin ABD ile karşı karşıya gelmesinden sonra Kuzey Kıbrıs anavatanın ve emperyalist tehdit altındaki Orta Doğu'nun ve insanlığın ileri savunma mevzisi haline geldi. 1977 yılına gelindiğinde bir yandan sivil çetelerin solculara yönelik saldırı ve cinayetleri yoğunlaşıyor, diğer yandan kitlelerin bu saldırılara ve MC hükümetine tepkisi yükseliyordu. Ecevit 5 Haziran 1977'de yapılacak seçimler öncesinde kontrgerilladan hesap sorulması talebini yükseltti. Bu talepte büyük ve güçlü bir halk hareketi oluştu. Özel harpçilerin bir bölümü panik halinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Namık Kemal Ersun önderliğinde seçimleri yaptırmama, gerekirse müdahale etme kararı aldılar. Bu amaçla 1 Mayıs'tan başlayıp seçim gününe kadar tırmanarak süren tertipler dizisini sahneye koydular. 1 Mayıs 1977'de Taksim'deki kontrgerilla tertibinde 34 yurttaşımız hayatını kaybetti. Daha sonra Çiğli'de Ecevit'e başarısız suikast girişiminde bulunuldu. Seçimden bir gün önce ise Başbakan Süleyman Demirel, Ecevit'e Taksim'de yapacağı parti mitinginde suikast düzenleneceğini ihbar etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar, TSK macera peşinde koşanlara iltifat etmeyecektir diyordu. Böylece kontrgerillanın seçimlere müdahale planı önlendi. Namık Kemal Ersun ve onunla birlikte hareket eden bazı subaylar emekli edildi. Atılanlar arasında ÖHD'nin eski başkanı Recai Engin de vardı. Yine ÖHD'nin eski başkanlarından tüm General Kemal Yamak da pasif bir göreve atandı. Ecevit'in iktidar olma ve hesap sorma iradesindeki zaafı ortaya yine tuhaf bir uzlaşma çıkarttı. Seçimler yapılmış, CHP birinci parti çıkmıştı. Ancak Ecevit'in güven oyu alamaması üzerine hükümeti Süleyman Demirel kurdu. İkinci MC hükümetinin başbakan yardımcısı da yine Türkeş'ti. İktidar fırsatını burada yitiren Ecevit daha sonra ne 1978 başında bağımsızlarla kurduğu CHP hükümeti döneminde ne de 2000'li yıllardaki 56. ve 57. hükümetler dönemlerinde kontrgerilladan hesap soracak bir iktidar iradesini sergileyemedi. Çünkü kontrgerilla ABD'nin başımıza yerleştirdiği gerçek bir iktidar odağıydı ve sistem içinde kalarak onu tasfiye etmek olanaksızdı. Ecevit hükümetleri de diğerleri gibi ABD'nin ülkemizde kurduğu sistemin içindeydi. Hatta Ecevit ileride ayrıntılı bir şekilde anlatacağımız üzere 90'lı yıllarda Türkiye ABD'den uzaklaşırken Fethullah Gülen'e verdiği destekle Gladio'nun yeniden yapılanmasında rol oynadı. Böylece daha 1974'te sözü edilen hesap sorma olayı 2008'de Türkiye'nin önünde acil bir görev olarak duruyor. Türkiye bir devrimle cumhuriyeti yeniden kurarken ilk yapacağı iş bu Amerikancı iktidar odağının kökünü kazımak olacak. Türkiye 70'li yıllarda böyle bir şansa sahip olamadı. Ancak tüm milletimiz o yıllarda Türkiye İşçi Köylü Partisi'nin TİKP yürüttüğü kararlı ve akıllı mücadele sayesinde bu örgütü yakından tanıdı, halk hareketinin doğru ve haklı bir zeminde gelişmesi sağlanırken kontrgerilla tertipleri bir bir açığa çıkarıldı. 1977-1980 yıllarındaki Aydınlık Gazetesi'nin bu kitaplarımızın da malzemesini oluşturan kontrgerilla yayınları bu örgüte ağır darbe indirdi. 12 Eylül, Atatürkçü birikimin ve solun tasfiyesi. 12 Eylül Halk Hareketi'nin ve solun 12 Mart'tan daha kapsamlı ezilmesi programıydı. Amerikancı dikta milli pazarı sınırlayacak ve ekonomiyi dışa açacaktı. 24 Ocak 1980'de Turgut Özal'ın açıkladığı dünya ekonomisiyle bütünleşme programı, halk için güçlü kemer sıkma önlemlerini, adım adım gümrüklerin kaldırılarak dövize serbestlik sağlanmasını ve benzerlerini öngörüyordu. 24 Ocak programı var olan rejimle uygulanamazdı. Ekonomide dünya sermayesinin egemenliğini öngören program, siyasal alanda eli sopalı bir iktidarı zorunlu kılıyordu. Türkiye'nin 12 Eylül öncesindeki tablosuna kontur gerilla damgasını vurdu. 12 Eylül öncesinde sağ-sol çatışması tırmandırıldı. Terör Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirildi. Can güvenliği kalmadı. Her gün onun üzerine yurttaşımız hayatını kaybediyor, en değerli aydınlarımız bir bir öldürülüyordu. Böylece halkta güçlü bir terörün bastırılması talebi yaratıldı. Bu ortamda 12 Eylül 1980'de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren'in önderliğinde 5 generalin terörü bastıracağız iddiasıyla hükümete muhtıra vermesini kamuoyu sessiz bir biçimde onayladı. Böylece 24 Ocağın sopası geldi. 12 Eylül darbesi Cumhuriyet tarihimizin en kanlı ve en karanlık dönemidir. Muhtıranın verildiğinin ertesi günü terör adeta bıçakla kesilir gibi durdu. Daha sonra terörün 12 Eylül'e gidilirken darbe gerekçelerini güçlendirmek amacıyla özellikle tırmandırıldığı da ortaya çıktı. 12 Eylül'e giderken sağ-sol örgütler üzerinden terörü yükselten kontur gerilla 12 Eylül'den sonra bu örgütleri bastırma bahanesiyle devlet terörüne sarıldı. Sıkı yönetim ilan edildi, partiler kapatıldı. Sendikaların, derneklerin, kitle örgütlerinin faaliyetleri durduruldu. Binlerce halk önderi tutuklandı. İşkencelerin, idamların ve zulmün durağa çıktığı bu dönem, kontur gerillanın da tarihinde en etkin olduğu dönemdir. Bütün bunların yanı sıra 12 Eylül'ün en anlamlı darbesi, ordudan 1500 Atatürkçü subayın tasfiye edilmesi olmuştur. NATO'nun gizli iktidar odaklarında tezgahlanan 12 Eylül, Türk ordusunda Atatürkçü Jöntürk geleneğine ve birikimine de izin vermiyordu. 12 Eylül'de halk hareketi ve sol bastırıldı. İlk dönemde başbakan yardımcısı, 1983'ten sonra ise başbakan olarak 12 Eylül ekonomisinin başında bulunan Turgut Özal'ın IMF'nin emrindeki kemer sıkma programıyla halk yoksullaştı. 1982'de kabul edilen anayasayla ise halkın 1961 anayasasıyla elde ettiği hak ve özgürlükler kısıldı. Laiklik bir kez daha yıkıma uğrarken dinciliğe hız verildi. 12 Eylül koyu bir Amerikancı dikta dönemidir. Zaten daha ilk adımda 12 Eylül öncesinde ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosuna son verilmiş, 5 general Yunanistan'ın yeniden NATO'nun askeri kanadına dönmesini onaylamıştır. Bu yüzden CIA'nın istasyon şefi 12 Eylül darbesini merkezine "Bizim oğlanlar başardı" diye müjdelemişti. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 33.